Item 6, sayfa 66. Kahire olayı, Olen Steinhauer. Daha uzun sessizlik karşısında, ki bu bugün ilk kez keyifli hissetmesine neden olmuştu, önemli bir şey sorduğunu tahmin etti. Sessizlik uzadıkça adamın telefonu bırakıp gittiğini düşündü. Bay Kirali, buradayım. Belki bana yalnızca nereli olduğunu söyleyebilirsiniz. Kendisi Amerikalı Bayan Cole, bilgilerine ulaşmak için evraklarıma bakıyorum.
Amerikalı mı?
İşte burada, Cibril Aziz. Harfleri kodlamamı ister misiniz?
Lütfen, dedi.
Amerikalı.
Adam ismini kodladı. Sophie de Emmet'in cep telefonunun yanında tuttu. Yapışkanlı sarı not kağıtlarına düzgün büyük harflerle yazdı.
Bu adamın kocamla ne ilgisi var?
Orası açık değil. Bay Aziz geçen hafta Budapeşte'deydi ve eşinizle iki kez buluştu. Diplomatik vizesi olmadan gayri resmi olarak geldi ama merakımızı uyandırdı.
Neden?
Kendisi merkezi haber alma teşkilatı elemanıdır.
CIA.
Tekrarlamasına gerek yoktu. Sonradan bunun çok da garip olmadığını, başkonsolos yardımcısı olarak CIA ile zaman zaman bir araya geldiğini düşündü. Sophie kendisi de CIA ile yatağa girmişti. Ama o anda bunu düşünmek onu yıktı. Peki ya diğerleri? Adam sesli bir şekilde iç geçirdi. Size isimlerini verebilirim ama bunların hiçbiri gerçek isimler değil. Tabiyetleri de kuşkulu. Hatta onlar hakkında geçen hafta başlarında aşağı yukarı Bay Aziz'le aynı zamanda Budapeşte'de oldukları ve kendisiyle bir barda buluştukları dışında bir bilgimiz yok. Kocanız orada değildi. Ne hakkında konuştuklarını ya da neden buluştuklarını bilmiyoruz.
Ancak kuşkularınız var.
Karşıdan memnun bir homurtu duydu. Bayan Cole, çoğu sahte pasaportlar taşıyan bir grup Arap görünüşlü adam gizlice buluşuyorsa neden şüphelendiğimizi bildiğinizi sanırım. Ancak adamları terörist eylemlerle ilişkilendirecek hiçbir şey bulmadık.
Büyükelçilik bundan haberdar mı?
Bilmiyorum, diye yanıtladı. Sophie bunun bilgileri Amerikan Büyükelçiliği ile paylaşmadığı anlamına geldiğini çıkardı. Tüm bunları anlamaya çalıştı. Ne kadarını sindirebildiğinden emin bile değildi. Bunlar aradığı yanıtlar bile değildi. Hatta yanıt gibi bile gözükmüyorlardı. Ama bir isim almıştı. En azından bu bile daha önce sahip olduğundan fazlasıydı.
Şimdi nerede? Cibril Aziz nerede, diye sordu.
Bilmiyorum Bayan Cole. Son duyduğumuza göre buradan Kahire'ye uçmuş. Ama bu yaklaşık bir hafta önceydi. Her yerde olabilir.
Kahire, bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Oldukça mantıklı olarak sizin paylaşmak isteyeceğiniz bir şeyler olabileceğini umuyordum, dedi. Ancak adam kime çattığını bilmiyordu. Keşke olsaydı, dedi. Emmet işleriyle ilgili pek konuşmazdı.
Eğer aklınıza bir şey gelirse...
Tabii ki Bay Kirali, tereddüt etmeden sizi ararım. Yardımlarınız için minnettarım.
Ben bir şey yapmadım Bayan Kroll.
Ama siz...
Ben sizin için hiçbir şey yapmadım, anladınız mı?
Kalın kafalı dul birden anladı. Bana yardımcı olamadığınıza üzüldüm.
Ben de öyle Bayan Kol. Size iyi akşamlar dilerim.
Altıncı kısım. Belli ki Fiona Vale'ın onu kendi başına bırakmaya niyeti yoktu. Saat 6'da Ray bir kez daha başsağlığı dilemek için geldiğinde Fiona Glendon'ın bütün gün uğraşıp pişirdiği yemeği servis etti. Kırmızı şarapta pişmiş tavuk, baharatlı pilav ve ızgara kabak. Sophie Glendon'ın yemek pişirebildiğini asla düşünemezdi ama görünüşe göre harika bir aşçıydı. Sophie Ray'e Cibril Aziz ve adamın Emmet'le bağlantısını sormak istiyordu. Muhtemelen Emmet Aziz'le konsolosluk işleriyle ilgili buluşmuştu. Buna rağmen yemek boyunca onun için kendini tehlikeye atan Andras Kirali'ye ihanet etmeden bunu sormanın bir yolunu bulamadı. Bu bilgiyle ne yapacaktı? Dolambaçlı bir şekilde sormayı denedi.
Ray, Emmet son zamanlarda sıra dışı birileriyle buluşmuş muydu?
Hayır Sophie, neden sordun?
Ray, Emmet seninle hiç kişisel endişelerini paylaştı mı? Yani ne bileyim, belki bana bahsetmediği bir borç falan.
Emmet mali açıdan tanıdığım en güvenli adamdı. Doğrusunu söylemek gerekirse diye yalan söyledi. Belki de bir şeylere bulaşmış olabileceğini düşünüyorum. Ne bileyim, gayri meşru bir şeyler belki. Şaşkın bir bakış, sonra yavaşça bir baş sallama. Unut bunu Sophie. Emmet temizdi, tamamen onurluydu. Birlikte çalıştığımız adamların çoğunun aksine başka bir kadına dönüp bakmazdı bile. Bu canını yaktı. Sonunda izin isteyerek Cibril Aziz'in adını büyük harflerle yazdığı kağıdı bulmak üzere yukarı çıktı. Normalde bu şekilde yazmazdı ama bu kez mükemmel bir şekilde okunur olmasını istemişti. Kağıdı aşağı götürerek sessizce izleyen Glenda ve Fiona'nın bakışları üzerinde Ray'e uzattı. Adam kağıdı aldı, okudu ve boş gözlerle Sophie'ye baktı. ''Bunu Emmet'in eşyalar arasında buldum, ceketlerinden birindeydi.'' diye devam ederken yalanı daha detaylı hale geliyordu. ''Gri ceketi. Neden Emmet'in cebinde bir Arap'ın ismi olsun?''
''Hoppala Sophie, bilmiyorum.''
''Hoppala.'' demişti.
''Her şey olabilir, öyle değil mi? Belki de arkadaşıdır.''
''O bir Amerikan ajanı, seni ukala herif demek istedi ama bu ismi biliyor musun?'' dedi.
Adam olumsuz bir şekilde başını sallarken Sophie Raymond Bennett'i gerçekten tanımadığını fark etti. Glenda'nın onu nasıl algıladığını biliyordu, sağlam ama zayıf iradeli. Ama kendisi onu tanımıyordu. Onun bir başkonsolos, önemli bir adam olduğunu unutmak kolaydı. İşinin neler gerektirdiğini unutmak kolaydı, onu küçümsemek kolaydı. Sonra ondan korkması gerekip gerekmediğini merak etti. Hayatında çok az kişiden korkmuştu. Yugoslavya'dan beri onlarla boy ölçüşebilen olmamıştı. Belki de o boy ölçüşebilecek biriydi. Yemekten sonra Glenda'yı kocasıyla eve dönmeye ikna edip Fiona da nihayet yatmaya gittiğinde kafasında oluşan düşüncelerle baş başa kalma şansı oldu. Elinde ne vardı? Terörist gibi gözüken ama belki de olmayan adamlar vardı. Bir tanesi Emmet'le iki kez buluşan bir CIA ajanıydı. Zora Balasevic'in şantajına boyun eğmeyecek kadar güçlü ve iyi Emmet vardı. Onun bu kadar kahraman olabileceğini bilmiyordu. Kendisi kesinlikle değildi. Diplomat gülüşlü Amerikan casusları ve bilgiye sahip olduğunu bilen ve er ya da geç kendisiyle paylaşacağını düşünen nazik yüzlü Macar casus vardı. Elinde olan, gerçekten olan tek şey bir isim, Cibril Aziz'di. O da dünyanın her yerinde herkesin yaptığı gibi araştırmasına yardımcı olmak üzere Google'a başvurdu. Emmet'in dizüstü bilgisayarını kullanacaktı ama yatağın yanında olmadığını gördü. Nerede olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. iPad'ini açarak dokunmatik ekrana yazmaya başladı. Çok sayıda Cibril Aziz olduğunu öğrendi. Facebook'ta eş bulma ve oyun sitelerindeydiler. Kendi LinkedIn sayfaları vardı ama hiçbiri oymuş gibi gözükmüyordu. İnternette hayatlarının detaylarını paylaşmakta sakınca görmeyen gençlerdi. Hayır, Emmet'in Cibril Aziz'i başka bir yerde olmalıydı ya da daha doğrusu hiçbir yerde olmamalıydı. Neredeyse hiçbir yerde. Çünkü aramasına CIA ekleyince açılan sayfaların üçüncüsünde boğazını düğümleyen bir şey gördü. Bir Hollandalı bilgisayar korsanı, bir yıl kadar önce yüz binlerce gizli diplomatik yazışma ve elektronik postayı tüm dünyaya açıklayan ünlü web sitesi WikiLeaks'te bulunan tüm bilgileri sıralayan ve etiketleyen otomatik bir blog açmıştı. Otomatik listedeki binlerce diğer verinin arasındaki bir girişte Cibril Aziz'in adı geçiyordu. Amerikan Büyükelçilik Kahire'den, Devlet Baka Washington D.C. Yanlış Öngörü İlgi Stumbler, Link Etiketler, Oahu Stumbler, Afrika LÖD, Amerikan Arap Çin CNPC, Frank Ingersoll, Cenevre, IFG, Kabal El Ahtar Cibril Aziz Libya, Londra Muammer Kaddafi Müslüman Paris Devrim Muhafızları, Roma Washington WRIL. Linki takip ederek Wikileaks.org sitesine yönlendirildiğinde karşısına Cablegate 250.000, ABD Büyükelçiliklerine ait diplomatik yazışma diye bir bölüm ve bir yıldan uzun süre önce Aralık 2009'da gönderilen bir yazışma çıktı. Bu Stumbler diye bir şeyle ilgili 3 yazışmadan ilkiydi, ancak yaptığı arama diğer 2 yazışmanın mevcut olmadığını gösterdi. Sızan bu belgeyi bir kez okudu, çıktı almak üzere dolaptaki lazer yazıcıya gönderdi ve tekrar okudu. Aralık 2009 Büyükelçilik görünüşe göre Cibril Aziz'in fikrinden yola çıkan bir operasyon olan Stumbler üzerine çalışırken Emmet'le birlikte Kahire'delerdi. Bu da tahminince Emmet'in de bunun üzerinde çalıştığı anlamına geliyordu. Çıktığı mutfağa götürerek yarımlık Napa Vadisi şarap şişesinden kendine bir roze şarap koydu. Üçüncü kez okurken bir ses "O nedir?" diye sordu. Neredeyse kadehini düşürüyordu. Fiona sırıttı. "Pardon, ışığı gördüm de." Sophie içgüdüsel olarak kağıdı katlayarak sabahlığının cebine attı. "Eski şeyler, anılar." Fiona üzüntüyle başını salladı. "Düşünemiyorum bile." "Belki de öyle," dedi Sophie. "Gene de teşekkürler." Sonra, "Bu arada Emmet'in bilgisayarını gördün mü? Yatak odasındaydı." "Ha, sana söyleyecektim. Bay Strauss aldı soruşturma için. Buralarda bir teslimat makbuzu olacaktı." "Anladım," dedi. "Ancak dizüstü bilgisayarı düşünmüyordu. Yarını düşünüyordu. Çünkü gizli yazışmayı okurken Emmet'le birlikte Boston'a dönmeyeceğini fark etmişti. Oturup Glenda'yla uğraşmayacaktı. Hayatında daha önce yapmadığı bir şey yapmayacaktı. Emmet çok iyi ve çok güçlüydü. O da en azından bugüne kadar olduğundan daha iyi biri olmaya çalışacaktı." Yatağa dönerek cep telefonunu alıp bir kere daha açtı. Saat sabahın 3.30'uydu ve 28 yanıtsız arabası vardı. Anne, baba, arkadaşlar, bilinmeyen numaralar ve 2 kere Stan Bertolli. Güven duygusu veren Stan, Kahire'deki eski sevgilisini aramak üzere yeşil tuşa bastı. 7. kısım. Tahmin ettiği gibi Glenn de sabah içkisine hayır demezdi. Buna rağmen Sophie nereye gideceklerini söylediğinde duraksadı. Telefonun diğer ucunda bir sessizlik oldu. Glenn de arkadaşının acıdan aklını yitirip yitirmediğini merak ediyordu. "Ama orası Macarlarla dolu," diye fısıldadı. "Orası beni tanımayan insanlarla dolu." "Ha?" Bu gerçek bir korkuydu ama Glenda'nın tahmin ettiği nedenlerden dolayı değil. Fiona'ya Glenda ile çıkacağını söylediğinde bakıcısının kaşları çatıldı. "Bu sence iyi bir fikir mi?" "Bence harika bir fikir. Çünkü önümüzdeki hafta kimseden kaçamayacağım. Aile, basın, polis. Şimdi ise her şey sakinken en iyi arkadaşımla bir içki içip sohbet edeceğim." "Uçağın 3.45'te. Ve her şeyimi toparladım. Biraz çakır keyif döneceğim. Sen de beni taksiye bindireceksin. Gerçekten Fii, endişelenme." Emmet'in öldürülmesiyle Sophie'nin annesi olmuş gibi nihayet başıyla onayladı. "Ben büyük bir kızım. En azından nerede olacağını söyle, acil bir şey çıkarsa." O günkü 5. ya da 6. yalanını söyleyerek Listferange'deki Menza'da olacağım dedi. Paparazziler nihayet gelmişlerdi. Neyse ki ufak bir gruptular. Bina kapısının dışında ayazda dikilip sigara içen 2 fotoğrafçı. Glenda'nın arabasına binmek için dışarı çıktığında fotoğraflarını çektiler. Daha sonra bu fotoğraflara Sophie Cole'un kaybolmadan önceki son görüntüleri olarak yetkililerce el konulup konulmayacağını merak etti. Tabii ki Budapeşte Havalimanı kameralarla donatılmıştı. Kahire'de. Ama bu net, profesyonel fotoğraflar, gazeteler ya da kayıp ilanları için daha çok işe yarayacaktı. Yolcu kapısını kapattı. Direksiyondaki Glenda, "Ooo, pek şık kız," dedi. "Sürmek ister misin?" Glenda arabayı vitese taktı ve hareket ederek fotoğrafçıları arkalarında bıraktılar. "Kendini bir Macar'ın kollarına atmayı planlamıyorsun değil mi? Çünkü bu işe yaramaz." Konuşmaya devam etti ama Sophie onu dinlemiyordu. Aklından çantasına koyduklarının listesini çıkartıyordu. Pasaport, kredi kartları, euro, telefon, iPad, adres defteri, 4 temiz iç çamaşırı, mendil, antibakteriyel losyon, aspirin, parfüm ve bir zamanlar Stan'in çok sevdiğini söylediği bordo rengi ruj. Bir de dörde katlanmış WikiLeaks sızıntısı. Aziz ve Stumbler. Kronolojik olarak düşünüyordu o sabah erken saatte rezervasyon yaptırdığı uçuş 3.35'te. Boston uçuşundan 10 dakika önce kalkıyordu. Ama Fiona'nın havalimanında onu yolcu etmek için bekleme riskini göze alamazdı. Fiona Vale'in onu aramayı düşüneceği en son yerin havalimanı olacağını umuyordu. Lojistiği düşünüyordu. Zora Balasevi, Cibril Aziz hatta Emmet'i bile düşünmüyordu. Stan'ı aklına getirmemeye çalışır ama kısmen başarılı oluyordu. Çünkü sabah 3.30'da aradığında adamın sesindeki tereddüt dikkatini çekmişti. Orada olacak mıydı? Olsa bile yalnız olacak mıydı? Aklı sürekli otel odalarına ve adamın yataktaki kendine özgü davranışlarının ayrıntılarına gidiyordu. Emmet'in aksine Stan yatakta çok konuşurdu. Glenda'nın sesi şaşırtıcı bir şekilde tam da o anda düşüncelerini böldü. Ve oral seks de berbattırlar. Nedendir bilmem, belki yedikleri bütün o biberlerdendir. Haksızlık ediyorsun Glen. Dönüş yaparken Sophie'ye yan gözle baktı ama yanıt vermeye gerek duymadı. Beach Lounge, Budapeşte'nin en uzun caddesi olan ve isli Habsburg binalarından oluşan bir koridordan direkt olarak havalimanına uzanan Ulloy Bulvarı'ndaydı. Giriş kapısının bir kısmı kaldırım seviyesinin altındaydı. Yanında ufak gösterişsiz bir tabelası vardı. Glenn de haklıydı. Eşcinsel ortamlara meraklı yabancıların salon atmosferine ve trans şovlarına olan ilgisi burayı değiştiriyorsa da müşterilerin çoğu hala Macarlardı. O saatte, yani sabah 11.30'da, mekan epey boştu. Barmen bozuk İngilizce konuşan ciddi bir gençti. Kozmopolitanlarını duvarın kenarındaki zebra desenli kanepelerine getirdi. Hoparlörden Edith Piaf'ın sesi yükseliyordu. Non je regrette rien. Glenda uçuşun kaçtı diye sorduğunda bir an için afalladı ama o Sophie'nin binmeyeceği uçağı kastediyordu. 3.45. Bahse girerim, bir bilet bulabilirim. Başkonsolosun karısıyım ne de olsa. Sarhoş olup uçakta rezalet çıkartırız. Sophie sırıttı. Hayır lütfen, biraz uyumayı ümit ediyordum. Aferin kızıma. Ama şimdi diye devam etti Sophie, bana açılmanı istiyorum. Glenda kaşını kaldırdı. Yalnızca o kaşını bu kadar kaldırabilirdi. İçmeye geldiğimizi sanıyordum. Sophie Glenda'ya doğru eğilerek dizine tuttu. Bana Ray'in ne söylediğini anlat. Neyle ilgili? Neyle ilgili olabilir? Glenda havaya kalkan kaşını indirerek kıpırdandı. Dizini Sophie'nin elinden çekti. Yani her şeyden önce yıkılmış durumda Emmet'i ne kadar sevdiğini bilirsin. Tabii sevdiğini biliyorum Glenda. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Neden bahsediyorsun? CIA ajanlarından bahsediyordu, teröristlerden bahsediyordu, Stumbler adlı operasyondan bahsediyordu, soruşturmadan bahsediyorum dedi. Glenda, ha ondan bahsediyorsun dedi, içkisini yudumladı, kadehine baktı ve masaya koymadan önce bir yudum daha aldı. Bunu benden duymuş olma, tamam mı? Sophie bekledi. Onu buldular.
Kimi?
Adamı. Sophie'nin gözlerine baktı. Katili. Sophie'nin görüşü biraz bulandı. Ne zaman? Dün. Sanıyorum sabah. Adamı yakalamadılar. Gözaltında değil. Ama Keleti istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştılar. Münih trenine binmiş. Sophie gözünün önündeki bulanıklığı gidermek için gözlerini kırptı ama zorlanıyordu. Boğazında bir şeyler düğümlendi. Dün bütün gün benimleydin. Ray yemeğe geldi. Bu gizli bilgi Sophie, sana bile söylememem gerekiyordu.
Ama sen biliyordun.
Eve dönene kadar bilmiyordum, Ray söyledi. Kimmiş?
Tekrar kozmosuna uzanan Glenda omzunu silkti.
Bilmiyorum ama Arnavutmuş. Arnavut piçinin teki.
Ve?
Hepsi bu kadar. Ray yalnız bu kadarını anlattı. Belki daha fazlasını biliyordur. Belki de yanlış ipucunun peşindelerdir ama bütün bildiğim bu.
Sophie gözlerini kapayarak her şeyi bloke etti. Gözlerini tekrar açtığında her şey gene aynıydı. Zebra desenler, içkisiyle Glenda ve uzakta kaldırımda yürüyenlerin ayakkabılarının ve kol manşetlerinin gözüktüğü aynalı cam.
20 yıl önce Charles Köprüsü'nde hissettiği şeyleri bir kez daha hissetti. Lenin'in ardından yas tutan bir cahil, bir yabancı, aşağılanmaya maruz kalmış bir kadın. Bir telefon etmem gerek diyerek kalkarken çantasını aldı. Glenda'nın yüzünü endişe kapladı. Kızmadın değil mi? Başını olumsuz bir şekilde salladı. Kardeş miyiz? Sophie tamamen sahte bir gülümsemeyle, kardeşiz Glen, hemen dönüyorum. Ön kapının basamaklarından dışarı çıktı. Soğuk hava onu sarmaladı. Kaldırımda yürümeye devam etti. Ulloy'a gelen iki taksiye eliyle işaret etti. İkincisi durdu. Arabaya binerek Ferry Hague dedi. Araba hareket ederken telefonunu çıkartarak Andras Kirali'nin numarasını tuşladı. Kirali Andras. Sophie Cole. Adam derin bir nefes al. Bayan Cole, size nasıl yardımcı olabilirim? Kocamı öldüren adamın adını istiyorum. Derin bir nefes daha ve bir öksürük. Size bunu söylemediler mi? Sanırım arkadaşlarım söylemeyi unuttu. Adam sabrı onu telefonu kapatmaya ikna edecek birçesine bekledi. Olmadı. Sophie daha şaşalı bir dönemin gölgesi gibi duran kirli binaları izleyerek bekledi. Bolca zamanı vardı. Adam nihayet konuştu. Lajos Varga adına bir Macar pasaportu var. Ancak esas adı Cerç Ahmeti. Arnavutluk doğumlu. Bilinen bir suçlu. Genellikle insanları öldürmek üzere kiralanıyor. Bir suikastçı mı derken şoförün duymaması için sesini alçalttı. Evet. Sophie düşünmeden sordu. Sırplar adına mı çalışıyor? Neden böyle bir şey soruyorsunuz Bayan Kol? Ben... Büyükelçilikle paylaşmadı. Bu bilgiyi onunla paylaşmaya hazır değildi. Aslında kimseyle paylaşmaya hazır değildi. Andras Kirali'ye güvenmeye hazır değildi. Üzgünüm, gitmek zorundayım. Telefonu kapattı. Hemen telefonu çalmaya başladı. Glenda'ydı. Arkadaşını yanıtlamadan telefonu kapattı. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 82.